أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Değerli kardeşlerim, inşallah bugün daha önce Server Genç Hanımlar grubu ile beraber okuduğumuz, aşağı yukarı yarısını tamamladığımız 5 bölümden oluşan 2,5 bölümünü okuduğumuz, 3. bölümün yarısında kaldığımız klasik dönemin önemli Sufi müelliflerinden, yani hem Sufi, bizzat bu işi yaşayan, geleneğini takip eden, birçok eseri olan ama aynı zamanda Fütüvvet Risalesi diye çok önemli bir ahlak kitabı hüviyetinde olan eser kaleme almış müellif. Yani müellif dediğimiz zaman ne demek? Te'lif eden, yani eser kaleme alan. Bazı sufiler vardır veya bazı alimler vardır. Talebe okutur. Okur, okutur ama eser kaleme almayabilir. Eser kaleme almak da ayrı bir sanat. Ama bazı alimler, arifler hem yaşarlar, hem öğretirler, hocalık yaparlar. Aynı zamanda da eser kaleme alırlar. Genelde de bu eserler kaleme alınırken herhangi bir dünyevi amaç gözetilmez. Yani akademik ünvan almak için veya para kazanmak için değil, daha çok talebelerin, öğrencilerin, bu işin sevdalısı olan insanların sorduğu sorular üzerine. Yani hocam, şu konuda bir risale kaleme alsanız da, hani biz de bunu okuma imkanı bulsak diye, talebelerin, bu işin sevdalısı olan insanların talepleri üzerine üstadın kendi kabiliyetine göre eser kaleme alması şeklinde tecelli eder. Şimdi Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri önemli bir sufi, birçok konuda eser kaleme almış. Tabakat-ı Sufiyesi var. Yani sufilerin hayat hikayelerini anlattığı eseri var. Bunun yanında tasavvufa ait bütün konularda aşağı yukarı eser kaleme almış. Bunlardan bir tanesi Nefsin Ayıpları ve Tedavi Yöntemleri diye Türkçe'ye çevrilmiş. Eseri çok önemli. Çünkü tasavvufun temel konusu nefs olunca, nefsin hastalıkları, uyubun nefs, nefsin ayıpları, kusurları ve deva'uha veya da ve müdavaduha diye de şey var. Tedavi yöntemleri. Ama aynı zamanda Fütüvvet Risalesi ile alakalı, fütüvvetle alakalı da bir eser kaleme almış. Peki fütüvvet nedir? Bu eser neyi içerir? Onlarla alakalı inşallah kısa bilgi verdikten sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Siz arzu ederseniz diğer kısımlarını inşallah zaten internette var, YouTube sitesinde, oradan devam edebilirsiniz inşallah, bakabilirsiniz. Fütüvvet, değerli kardeşlerim, aslında çok kısa anlamı ile asil insan olmak, erdemli insan olmak demek. Tasavvufun fütüvvet olduğu da ifade edilir. Hatta bizim Selçuklu ve Osmanlı döneminde ahilik teşkilatı vardır, bilirsiniz. Sosyal hayatı dizayn eden, hatta iktisadi hayata ahlaki açıdan müdahale edip yapılabilecek, ortaya çıkabilecek problemleri öncesinden kaleme almış, yani bunu bir şartname haline getirmiş. Ahilik teşkilatının da dayandığı kaynak burasıdır. Çünkü tasavvuf ilmi bildiğiniz gibi tarihi süreçte neden ortaya çıkmış? Yani böyle bir ilme neden ihtiyaç olmuş diye sorulduğunda Müslümanların ahlaki zafiyetlere uğrama tehlikesi karşısında bu işin erbabı devreye girmiş. Dünyevileşmeye karşı bir tavır olarak züht hayatını ortaya koymuş. Ne demek züht hayatı? Kişinin dünyaya aldanmadan dünyada yaşaması. Bakın dünyaya karşı koymak değil. Yani öyle anlarsak yanlış bir anlatım biçimi olur. Dünyaya aldanmadan yani dünyevileşmeden Allah'ın vermiş olduğu imkanları sadece dünya hayatında yaşıyormuşuz gibi algılamadan. Peki o zaman nasıl algılayacağız? Şöyle algılayacağız. Biz burada eğer bir imtihan vesilesiyle, bir vazife ile burada bulunuyorsak, o zaman buradaki imkanlar, Allah'ın bize vermiş olduğu bu dünyevi yaşam tarzı dünyada yaşamak için değildir. Eğer öyle olsaydı, ebedi olarak burada kalmamız gerekirdi. İhtiyarlamadan ve imkanlarımızı kaybetmeden, gücümüzü, kuvvetimizi kaybetmeden bu hayat sürmeliydi. Bu hayatın sürmemesi, devamlı olmaması bize şunu çok net bir şekilde aklen de gösteriyor. Yani akli olarak biz burada bir vazife amaçlı bulunduğumuzu, geçici bir süre kalarak buradan gittiğimizi düşünürsek o zaman bu hayata, kısa süreli olan bu hayata bir anlam vermek gerekiyor. Yani ben burada ne işim var? Bu çileyi niye çekiyorum? Mesela bugün buraya niye geldik? Bakın bir sürü aktivite var. Uzaktan, yakından, sırf bu ders için buraya gelenler var. Veya diğer faaliyetlerin vesilesiyle gelip de katılanlar var. Yani bir şekilde insanlar bakın uğraşıyor. Evleniyoruz, evlatlarımız var, onların derdiyle ilgileniyoruz. Bakın dünyanın dertleri var, bir sürü iş var. Yani bunların hepsini bir yük gibi kabul ederek yaşamamız doğru değil. O zaman hayata bir anlam vermek gerekiyor. İşte sufiler de İslam dininden hareketle, İslam ahlak ve maneviyatından hareketle hayata bir anlam vermişler. O da nedir? Bu dünyaya kapılmadan, yani dünyevileşmeden, ki biliyorsunuz dünyevileşme, sekülerleşme ile birlikte son dönem dünyamızın en önemli problemidir. Bak en önemli problemlerinden biridir demedim. En önemli problem. Neden? Çünkü dünyevileşme ve sekülerleşme, yani dini hayatın dışına atıp, kamu alanının dışına atıp, dini yaşamı bireyin kendi dünyasına ve ibadet yerine has kılarak, oraya sadece bırakarak hayatı organize etmek nedir? Dünyeviliktir ve sekülerleşmedir. İşte yani İslam dinini şöyle gözden geçirdiğimizde, yani böyle bir hayat kesinlikle İslam'a uygun değildir. Yani Müslümanların böyle bir yaşam tarzını kabul etmeleri, yani ben dinimi kendi bireysel hayatımda yaşarım, ibadethaneme gider yaşarım ama geri kalan hayatımı normal ne varsa, içinde yaşadığım ülke nasıl yaşıyorsa veya dünya nasıl yaşıyorsa ben de öyle yaşarım diyemeyiz. Eğer öyle olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deki müşriklere müdahale etmemesi gerekiyordu. Hatta onların gel beraber ortak olalım dediklerinde hayır. Lekum dinukum veliye din, sizin dininiz size, benimki bana. Allah ortaklık kabul etmez. Benim de inşa etmek istediğim sistem bu dünyada ortaklık kabul etmez. Şimdi hal böyle olunca o zaman Müslümanların bu dünyayı yaşarken dünyevileşmeden, sekülerleşmeden bütün hayatın bütün boyutlarına Müslümanca bakarak hayatı yaşamaları gerekiyor. Ve Müslümanların da en temel özelliği değerli kardeşlerim, inançları değil, ibadetleri de değil. Müslümanların en önemli özelliği ahlaklarıdır. Çünkü inancın, ibadetin her dinde var zaten bunlar. Ama tabii ki Müslümanların inanç biçimi, tarzı ve ibadet biçimi de önemli. Çünkü Allah'ın tarif ettiği şekilde yapıyor olması lazım. Ama meyvemiz ne? Yani sonuç ne elde etmemiz gerekiyor? Hani bir ağacı düşünün, kökleri var, gövdesi var, dalları var ve meyveleri var. İşte ahlak, ağacın dalları ve meyvesi diyebiliriz. Yani kök imandır, gövde ibadettir. Ama asıl hikayemiz, ağaçtan biz ne bekliyoruz? Meyve bekliyoruz, değil mi? Meyvesi olmayan ağacı ne yaparlar? Odun yaparlar, yakarlar. Dolayısıyla amaç ahlak olunca ahlaki sapmaların çok ciddi problem olduğunu anlamış sufiler. Yani Müslümanlar evet, inançlarında şirk yok. Bakın Efendimiz garanti vermiş bize. Demiş ki kıyamete kadar büyük şirke, yani Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmayacaksınız. Ama gizli şirk. Farkına varmadan şirkler var. Ve bunun da en tehlikeli olanı kişinin kendisini dinine ortak etmesidir. Yani nefsini inancına ortak ederse bir adam, aslında farkına varmadan Allah'a ortak koşmuş olur mu? Olur. Eferayite men ittehede ilahehu heva. Yani sen nefsini ilah edineni, ne demek? Bir tanrı gibi kabul edeni gördün mü? Demek ki böyle insanlar var. Ve biz de farkına varmadan eğer dünyevileşerek inancımızı yaşamaya devam ediyor isek, inancımız var, ibadetlerimiz de var ama sistemimiz, hayata bakış tarzımız ve ahlakımız eğer hakikaten İslam'ın özüne, Allah'ın tariflerine uymuyorsa, o zaman ciddi bir manevi krizle karşı karşıya kalırız. O yüzden bakın, sufilerin devreye girmesi ve işin batını, kalbi boyutuna vurgu yapmaları ve bu konuda ciddi eserler kayda alarak, sadece eserler değil, insan yetiştirerek, tekkeler açarak, kapalı ya o tekkelerimiz, İşte onu açmalıyız. O tekkelerin yerine henüz bir şey gelmedi. Onun yerini dolduramıyoruz. Bakın kapalı tekkelerimiz. Ama manen açık elhamdülillah. Orada sıkıntımız yok. Fakat maddi olarak da açılması, nasıl önceden her köşede, her mahallede şeyh efendiler ve onun halifeleri insanlara manevi anlamda örneklik ve rehberlik yapıyor idiyseler, bugün de yapmaya devam etmeliler. Çünkü mahallelerimizin durumu malum. Gençlerimizin hali malum. O yüzden değerli kardeşlerim, bu eserleri bu amaçla okuyoruz. Yani kendi maneviyatımızı güçlendirmek ve bunun üzerinden bir baskı oluşturup bizi idare edenlere ve bu toplumu yönlendirenlere baskı oluşturup yeniden bu medeniyetin tohumlarının yeşermesi gerekiyor. Yoksa yani yaşıyor gibi gözükmek, inancımız var gibi gözüküyor ama biz onun çok ötesinde farklı bir yerdeyiz. Evet, şöyle toparlarsak, bunları giriş mahiyetinde söylemiş oldum. İşte Sülemi Hazretleri, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri bize ahlaklı, yani Müslüman ahlakı ile ahlaklanmış bir bireyin özellikleri nelerdir? Bize bu eserinde bunu anlatacak. Anlatıyor. Yani zaten sufilerin yaşam biçiminde ne vardı? Devreye nasıl girmişlerdi sufiler? Yani niye girmişlerdi? Biraz önce ifade ettiğim gibi zühd hayatı, yani dünyevileşmeden, sekülerleşmeden dünyayı yaşamak. Bakın dünyayı terk gibi algılanan bu sistemin dünyayı terk etmesi değil, dünyeviliği terk etmesi söz konusudur. Yani yemeye, içmeye, evlenmeye, çocuk sahibi olmaya, ev kurmaya, iş sahibi olmaya, zengin olmaya, proje üretmeye, hayata sahip çıkmaya, silah yapmaya, askeri birlik kurmaya, ekonomik anlamda birlik kurmaya, gelişmeye, hepsine ihtiyaç var ve hepsi olmalı. Çünkü onlar olmadan mücadele edemeyiz. Yani madde silahımızı bırakmadan ama tek şart var, maddileşmeden. Yani bu noktayı eğer çok güzel, net bir şekilde ayırt edersek aslında hiçbir problemimiz yok. Dünyada lazım olan ne kadar malzeme varsa değerli kardeşlerim, hepsine muhtacız. Hepsi bizim için malzemedir. Ama yapacağımız tek şey var. Bizim gayemiz madde olmayacak. Çünkü gayemiz madde olduğunda şöyle bir tehlikemiz var. Onu hedef edinir. Onun uğruna niyetlerimizi feda ederiz. Bakın niyetlerimiz dedim. Hayatlarımızı demedim. Çünkü niyetinizi feda ettiğinizde hayatınız da zaten beraber gider. O yüzden niyetlerimizi ve dolayısıyla davranışlarımızı dünyaya feda etmeyeceğiz. Dünya bizim kölemiz olacak, kulumuz olacak. Biz Allah'ın kulu, dünyada bizim kulumuz olacak. Ama biz dünyaya kul olursak o zaman dünyevileşme problemiyle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Bu eserde işte biz dünyevileşmeden ve dünyevileşmenin de aslında temel problemi, meselesi nefsanileşmektir. Yani nefsin bizi idare etmesi problemidir. Nefs bizi idare etmeye kalktığında, her yaptığımızdan pay almaya kalktığında, o yüzden biraz önceki söylediği ifade önemliydi. Fütüvvet aslında nefsi kendine ortak etmemektir. Yani fütüvvet ahlakına sahip insan ne yapmış oluyor? Ben asil insan olmak, Allah'a kul olmak ve peygambere ümmet olmak amacıyla hayatımı organize ediyorum. Nefsim yani kendim, kendimden, davranışlarımdan pay almayacak. Yani ben yaptıklarımı objektif olarak Allah rızası için yapacağım. Amacım ebedi saadeti kazanmak, yeryüzünde Allah'ın benden talep ettiği medeniyeti inşa etmek. Bunun ötesinde benim bireysel olarak bir beklentim yok. Elbette ki birey olarak birçok şeyle ilgileneceğim. Birçok şeyin içinde bulunacağım. Ama onlar beni kuşatmayacak. Onlar beni ele geçirmeyecek. Para beni ele geçirmeyecek. Makam beni ele geçirmeyecek. Karşı cinsim beni ele geçirmeyecek. Çocuğum beni ele geçirmeyecek. Dünya beni ele geçirmeyecek. Ben dünyayı elime alacağım. Ayaklarımın altında onu güzelce ezip kullanacağım. Ve kendime manevi azık haline dönüştüreceğim. Ne demek? Yani sonuçta öldükten sonra, bakın öldüğümüzde mezara bizi koyduklarında en sevdiğimiz eşimiz bile gelmiyor. Değil mi bizimle beraber? Ya biz seninle aynı yastığa baş koyuyorduk. Ben de seninle beraber gelmek istiyorum, burada kalmak istiyorum diyen var mı? Üzülse de, ağlasa da onun dünya hayatı devam edecek, ediyor. Dolayısıyla kimse bizimle beraber gelmiyor değerli kardeşlerim. Bizimle ne gelecek biliyor musunuz? Kalbi selim dediğimiz, sağlam, tertemiz, kalbimizdeki taşıdığımız niyetlerimiz ve bu niyetlerimize göre inşa ettiğimiz, ortaya koyduğumuz davranışlarımız. Bakın güzel niyetlerle yaptığın davranışların varsa hiç korkma. Yani eğer Allah rızası için çalıştıysan veya çalışma gayretinde bulunduysan hiç korkmaya gerek yok. Çünkü Allah seni mahcup etmez. Ufak tefek hataları kesinlikle affedecektir. Ama Allah rızası diye bir derdin yok idiyse, onun adına çalışma gibi bir gayretin yok idiyse o zaman korkabilirsin. Yani başına gelecek olan felaketi şimdiden düşünebilirsin. Düşünmemiz gerekiyor. O yüzden bakın inşallah tek tek bunları okuyacağız. Ve her birinde göreceksiniz çok basit şeyler aslında. Tebessüm etmek mesela diyor, işte şakalaşmak diyor. Ne bileyim yani buna benzer çok böyle aslında basit şeyler gibi gözüküyor ama onları bir fütüvvet ahlakı, asil insan olma, yani organizeli bir yaşam içerisinde yaptığınızda oturmanız, kalkmanız, kahve içmeniz, yani ne kadar fiilleriniz varsa hepsi çok tek tek anlam kazanıyor. İşte bizim böyle bir avantajımız var. Yani dünyevi yaşayanlara göre, seküler yaşayanlara göre Müslüman bireylerin, inançlı bireylerin en büyük fırsatı her şeyini manevileştirebilir ve Allah'ın huzuruna gittiğinde kendisine faydalı hale dönüştürebilir. Dolayısıyla bunları inşallah bu gözle okuyacağız. Başlamadan önce ya bununla alakalı bir vesileyle Kırşehir Üniversitesi'nde bir sempozyum olmuştu. Ahilikle alakalı bir sempozyum olmuştu. O sempozyumda bir tebliğ sunmamız istendiğinde ben de hemen fırsatı yakaladım. Zaten ahiliğinin kaynağı da nedir? Fütüvvettir. Bakın ahilik kardeşlik demek. Uhuvvet. Uhuvvet fütüvvetten geçiyor. Yani feta da genç demek aslında. Genç. Ne demek? Buradaki genç, manevi genç, delikanlı. Yaşı ileri olabilir. Yaşlılar korkmasın, yani problem değil. Gönlü genç ve her an yaptığından keyif alıyor. İşte yaşlı insanlar, torunuyla beraber, mesela fütüvveti torunuyla beraber güzel yaşayabilir bir yaşlı amca. Ona hizmet ederek, ona söz söyleyerek, harçlık vererek, tebessüm ederek, kucağına alarak, bakın değil mi? Evladı gibi eğitmek zorunda değil, eğitim problemi yok. O daha fazla sevgi açısından torununa yaklaşıyor. Hatta anneyi babayı da zaman zaman kızıyor işte. Çocuğa ne kızıyorsunuz? Aman şöyle yapmayın, aman böyle yapmayın diyor. Niye? Yani onun baktığı açı sevgi, merhamet, şefkat. O da gerekiyor. Ama annenin babanın da devreye girmesi lazım. O da eğitimci olarak devreye girecek. O da fütüvvetten. O da gençliğini, fetalığını yapacak. O yüzden feta genç demek. Yani şu anlamı da çıkarabiliriz. Genç gibi, delikanlı gibi dinamik davranmak. Dikkatli davranmak. Asil insan olmak. Şimdi değerli kardeşlerim, bakın bizim çektiğimiz çilelerin bir kısmı eş olarak, komşu olarak, ne bileyim akraba olarak hep kötü davranışlar. Biri birine kızmıştır, işte öfkelenmiştir veya ne bileyim haksız yere bir laf kullanmıştır, hakaret etmiştir. Hep insani ilişkiler nereden bozuluyor? Kötü ahlaktan bozuluyor. İnsanlar dikkat etmeyebiliyorlar. Ağzından bir söz çıkıyor ama karşıya neye mal olduğu farkında değil. Bu en çok eşimize olur. Çünkü en çok onunla beraber olduğumuz için anne babayla evlat arasında olabilir. Yani kardeşler arasında olabilir. Yani o kötü huyların düzeltilmemiş, yani bir fütüvvet ahlakıyla ne diyelim manevileşmemiş davranışlarımız maalesef bizi ne yapıyor? Zora sokuyor. O yüzden bir asil insan olma sevdasıyla kendimize bakarsak, bakın o yüzden gelecek biraz, bugün olmasa haftaya inşallah, bakın insanın önce diyor kendi değerini bilmesi de fütüvvettendir. Kendine saygı duyması. Bir insan kendine saygı duymazsa insanlar da ona saygı duymazlar. Çünkü bu ne demek? Şu demek. Yani kendine saygı duyan bir insan dikkatli davranır. Hakaret görmek istemez. Eleştirilmek istemez. Kınanmak istemez. Dolayısıyla dikkatli davranacağı için hataları çok aza iner. Ufak hatalar da olsun, o kadar peygamber değiliz. Şimdi bu inşallah şöyle bir şey, bunu okuyabilirsiniz. Yani kitabı tam anlamak için size bir fırsat verir. Dolayısıyla ben bu eseri okuduğumda 3 tane ana boyut olduğunu hissettim. Bu eser nereden bahsediyor? Dediğimiz gibi fütüvvet ahlakından, asil insanın, yani manevi ahlaki düşünen insanın davranış kalıplarından bahsediyor. Yani neye göre davranacağımızı bize anlatıyor. İnançla alakalı kısımlar var. Çok az da olsa, hani fütüvvet ahlakındandır diyecek, hep göreceksiniz. Bunların bir kısmına baktığınızda boyutları şeklinde bir başlık atarak inanç boyutu. Yani mesela zaman zaman diyor ki Sülemi Hazretleri, işte asil insanın davranış kanıtlarından biri inancına sahip çıkmaktır mesela. Ne demek bu? İnanıyorsun ya. Ona sahip çıkmalısın. Onun değerini anlamalısın, anlatmalısın. Haykırmalısın zaman zaman da. Yani tevhid inancı çok sağlam bir inançtır. Katışıksız, şirkin olmadığı bir inançtır. Bununla alakalı yapman gerekenler var. Bunlardan bahsediyor. Mesela ahvalinde ve adabında kendisiyle Rabbi arasındaki inancını düzeltmek. Bakın fütüvvet ahlakındanmış. Bir daha okuyalım. Ahvalinde, hallerinde ve adabında, davranışlarında kendisiyle Rabbi arasındaki inancını düzeltmek. Mesela ona tam güveniyor mu? Veya Allah tarafından başına gelenlere rıza gösteriyor mu? Değil mi? İnançla alakalı oluyor bakın. Davranış ama sonuçta nereye gidiyor? Allah'la olan inanç boyutuna gidiyor. Farkına varmadan. Mesela bak ne diyor? Ben tevekküle inandığım halde aç olarak çöle girdiğimde açlığım benim azığım olmasa Allah'tan utanırım. Yani bakın burada Cenab-ı Hak bir lokma vermediğinde, yani yiyecek olmadığında hemen oflamaya, puflamaya, daralmaya gerek yok. O an vermiyorsa seni vermemekle imtihan ediyordur. Bakın açlığını azık olarak kabul etmek de aynı zamanda nedir? Fütüvvet ahlakındandır. Hangi boyutla alakalı olmuş oluyor? Dolayısıyla açlık bir davranış ama inançla alakalı olmuş oluyor. Yani bizim değerli kardeşlerim, bütün ahlaki davranışlarımız sonuçta aslında inanç boyutuyla alakalıdır. İnançla bağlantısı vardır. Yani Allah'a iman konusuyla dolaylı bağlantısı vardır. Doğrudan değil, imanın konuları belli. Ama dolaylı olarak vardır. Sistem bir bütün olarak düşünülmeli. Zaten birbirinden... Evet, yani bunun detayları burada var. Zaten yeri gelince okuyacağız. Mesela ikincisi ibadet, uygulama boyutu ile alakalı bir takım şeyler var. Mesela bundan bir tane okuyalım burada. İnsanın başkasından değil, sadece Rabbinden korkması. Bak korku meselesi. Hani insan psikolojisinde bir korku vardır. Ama korkular büyüye karşı korku, hayvana karşı korku. Yani birçok şeye karşı insanda korku vardır. Hayattan korkarsınız. Ekonomik anlamda korkunuz olabilir. Ne bileyim buna benzer eş olabilir. Ama kişinin bakın davranışlarında, uygulamalarında Allah'tan başka bir şeyden korkmaması, çekinmemesi. Çünkü hiçbir şeyin aslında bir nihai gücü yok. Yani hiçbir şeyin nihai anlamda gücü yok. Şu an iktidarda olan, bir yerde müdürü olan bir insan 2 gün sonra orada olmayacak. Hadi en fazla Kanuni Sultan Süleyman'ı sürmüş. 46 yıl değil mi? Yani işte yarım asır yani. Dolayısıyla hiçbir güç nihai olmadığına göre korkmaya gerek yok. Bugün varsın, yarın yoksun. Çünkü korkuyla hareket etmek insana yanlışlar yaptırır. Siz o dönemin konjonktürü gereği, durumu gereği yanlış bir tercihte bulunabilirsiniz. Hani ülkemizde kriz olduğu zamanlar oluyor. 28 Şubat yaşandı biliyorsunuz. Yani o dönemde biz bazılarının nerede olduğunu gördük. Şimdi o dönemler hep uzun süre kalacağını düşünüyordu insanlar ama öyle olmadı. Bu dönem de kalmayacak. Bak Osmanlı bile kalmadı. Dolayısıyla hiçbir dönem kalmayacak. Fütüvvet ahlakına sahip asil insan ne olur? Duruşu dimdik olur. Zamana, zemine göre hareket etmez. Ha zamana, zemine göre hareket etme durumu da zaman zaman olabilir. Yani durum gereği ama ana damarım benim sabit kalmalı. Bir ayağım sabit kalacak, diğeri zaman zaman dolaşabilir. Neden? Çünkü Allah'la olan münasebetin sağlam olması. Ve insanların bana güvenebilmesi için, hatta onu da bırakın, benim depresyona girmeden, ciddi şekilde böyle kaygı, aşırı kaygı yaşamadan, hayatımı yaşayabilmem için sabit kadem olmam lazım. Çünkü duruma göre hareket eden bir insan pozisyonuna düştüğünüzde ne olur? Sürekli kaygan zeminde olursunuz. Ayağınız kayar, bir gün kırılır. Değil mi? Ayağınız sabitse kimse sizi bir dal gibisiniz. Ayağınız sapasağlam, kimse sizi yerinizden oynatamıyor. Hiç kimse, hiçbir menfaat hatta sana yaklaşmıyorlar. Neden yaklaşmıyorlar? Senin ne mal olduğunu onlar takip ediyor ve sana hiç yaklaşmıyorlar. Bu adamı kandıramayız. Bu hanımefendiyi kandıramayız. Ona bunu kabul ettiremeyiz. Onun bakışı, duruşu bellidir derler. Ama ayağı kayma şeyi olan, kaygan zeminde olduğunu gösteren insanlara hep giderler, birer kemik atarlar. Köpek gibi affedersiniz onu avlarlar. Verdikleri yem ile o an o işi gidiyor gibi zanneder ama ayağı sürekli kaydığı için bir gün ayağı da kırılır. Hatta Allah korusun ölür gider. Manevi anlamda kastediyorum. Manevi anlamda ölen insanın zaten insan olmasında bir anlamı yoktur. O yiyen, içen, uyuyan bir bitkidir, bir hayvandır. Başka da bir şeyi yoktur, değeri yoktur. Çünkü duruşu yok. Yani adamın hedefi yok, amacı yok. Evet, demek ki ibadet boyutunda, yani uygulama boyutu, ibadetten kastı sadece namaz kılmak değil. Zina etmemek mesela bir ibadettir. Faizle işlem yapmamak bir ibadettir. O yüzden değerli kardeşlerim, yani büyük günahların açıkça yaşandığı dönemde yaşıyoruz. Ve bizim belki de sokaklara çıkıp bağırmamız gerekiyor. Yani ne anlamda? İnsanlar nereye gidiyorsunuz? Yani bu kadar büyük günahların işlendiği bir ortamda Müslümanlık nasıl yaşanacak? Yani büyük günahlar alenen işleniyor artık. Bakın zina çok açık olmaya başladı ve yarın daha da kötü durumlara gidecek. Bizim buna ne yapmamız lazım? Fütüvvet ahlakına sahip erdemli insan olarak, ey insanlar nereye doğru gidiyorsunuz? Ey hanımefendiler nasıl böyle giyinebiliyorsunuz? Siz nereye doğru gidiyorsunuz? Amacınız ne? Bu şekilde giyinerek ne yapmak istiyorsunuz? Değil mi? Bakın o yüzden bütün bunları güçlendirmemiz lazım. Evlilikleri güçlendirmemiz lazım, aileyi güçlendirmemiz lazım ki insanlar duygularını, arzularını ve ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde, meşru bir dairede adam gibi, yani bir feta delikanlı gibi düzgün yaşasınlar. Yani haram olan bir şey yok ki zaten. Eşyanın tabiatında asıl olan nedir? İbahadır, yani helalliktir. Ne haram var? Toptan haram olan bir şey söyleyeyim, var mı? Toptan. Yok. Haramlar kısmidir. Yani insanın ihtiyacı olup da toptan haram olan, yapılması hiçbir zaman yapılmasına izin verilmeyen bir tane şey söyleyemezsiniz. Mümkün değil. O yüzden tek görevimiz şu değerli kardeşlerim. O yüzden girişte bunları söyledim. Yani bizim hayat, biz eğer hayatı Allah'ın arzu ettiği medeniyeti inşa etme amacıyla eğer organize edersek insanların bütün ihtiyaçlarına cevap verebiliriz. Bak bugün gençler ve insanların çoğu Müslüman olduğu halde İslam'ın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini düşünüyorlar. Farkına varmadan. Ve dolayısıyla kalabalığın gittiği tarafa doğru gidiyor gençlerimiz ve insanların çoğu. İhtiyaçlarını orada karşılayabileceğini düşünüyor, zannediyor. Ama biz bunu gösteremediğimiz için, maalesef medeniyetimiz olmadığı için şu an bunu anlatamıyoruz. Ama anlata anlata önce bizler anlayacağız bu işin sahipleri. Yani ben bileceğim ki İslam medeniyeti kurulduğunda dünyada barış olur. Buna inanacağım. Bakın. Ben İslam olduğunda insanlar huzur bulur. Önce ben kendim buna inanacağım, bağlanacağım. Ondan sonra gerekli faaliyeti yapmış olacağım. Evet, üçüncü asıl boyutumuz, yani bu eserin kaleme aldığı asıl boyut ahlak boyutu. Yani davranış boyutu. Huylarımız. O yüzden değerli kardeşlerim, hani insanı insan yapan iddia ettiği inancı ve yaptığı, şöyle veya böyle yaptığı ibadetleri değil, asıl o inanç ve ibadet boyutuyla kazanmış olduğu huylarıdır. Davranışlarıdır. O huyların davranışa dönüşmesidir. O yüzden buna çok dikkat edeceğiz. Hatta her gün bir karnemiz olsun, yazalım. Yani ben bugün mesela kötü olarak ne yaptım? Beğenmediğim, hoşuma gitmeyen hangi davranışlarım oldu? Öfkelenmiş olabilirim, sinirlenmiş olabilirim, bir an gaflete düşmüş olabilirim, namazlarımı düzgün kılmamış olabilirim, ne bileyim yani, veya zamanımı güzel kullanmamış olabilirim. Yani bunlara böyle bir radar gibi bunları not edip ikinci gün bunu yapmamaya çalışacağız. Ve her geçen gün bu muhasebeyi yaparsak Allah'ın izniyle hayatımız çok ciddi şey düzene girer. Kendimizle, eşimizle, çocuklarımızla, dışarıdaki insanlarla ve dünyayla. O zaman dünyayı meydan okuyabiliriz. Yani şöyle diyeyim, aslında fütüvvet ahlakına sahip erdemli insan dünyaya meydan okuyan insandır. Ey insanlar, isterseniz hepiniz şu tarafa gidin. Beni hiç ilgilendirmiyor. Benim öyle bir ahlakım var, öyle bir inanç sistemim var, öyle bir ahlak sistemim var ki ben onunla bir dünya inşa etmek istiyorum. Yapamazsın diyorlar. Hocam olmaz diyor. Şeriat bu dönemde gelir mi diyor. İslami kurallar artık diyor yani zor diyor. Hilafet kurulabilir mi diyor. Ben de diyorum ki Allah bizden olmayacak bir şey mi istedi o zaman? Yani mümkün olmayan şeyleri mi istedi bizden? İş oraya doğru gidiyor. Allah korusun, bakın inançla alakalı boyutumuz darbe yemeye başlıyor. Farkında mısınız? O yüzden Müslüman, evet bu dönemdeyim. Yani İslam'ın, Müslümanların zor olduğu bir çağda yaşıyorum. Ama elimde çok güzel bir imkan var. Ben de sahabe gibi, Mekke dönemi sahabileri gibi bu işin bayraktarlığını, önderliğini yapabilirim. Sesimi yükseltirim. Ve insanlara yaptıkların yanlış olduğunu ve huzurun, mutluluğun, saadetin, medeniyetin İslam'da olduğunu anlatırım. Yazarım, çizerim, konuşurum, rapor yazarım, neyse artık yani. Ve bunları yaparak birçok insanın bu işi anlamasını sağlarım. Ondan sonra da işin asıl sahipleri gelir, o medeniyeti inşa eder. Zaten medeniyetler öyle 5-10 yılda kurulmaz. Asırlar alır. Evet, demek ki ahlaki boyut, değerli kardeşlerim, iyi ile kötüyü bize anlatan ahlak ilmidir, biliyorsunuz. İşte bu eserimiz bize inşallah, bakın burada ahlaki tutum ve davranışlar başlığı açmışız. Şöyle bakalım, biraz ne var ne yok diye içinde görmüş oluruz. Mesela ahlaki tutumlar ve davranışlar diye iki ana başlıkta ele aldık. Bakın, kalp tasfiyesi, içini arındırmadan bahsediyor. Ben tek tek böyle şimdi açıklamaya başlamayayım çünkü o zaman vakit alır. Bakın, kalp tasfiyesi ile alakalı olan bir sürü madde var. İnşallah buradan okursunuz zaten. Nefs tezkiyesi ile alakalı. Kalbin tasfiyesi, bakın ne demek? Kalp boşaltmak. Kalp nefsi tezkiye etmeden kalp tasfiye olmaz. Veya kalp tasfiye olmadan nefs tezkiye olmaz diyebiliriz. Birbiriyle bağlantılı. Yani nefsimizi güzelleştirmeden, kötü huylardan uzaklaşmadan kalbimizi güzel huylarla bezeyemeyiz. O yüzden kötülük şöyle kenara gidecek. Bak, o yüzden dini yaşam modeli nedir? Haramlardan tamamen uzak kalmak, helal olan, yapılması gereken, Allah'ın emrettiklerinden de yapabildiğim kadar yaparım. Bakın, nehyettiğinden uzaklaşacağım, esastır. Ama emrettiklerinden de gücüm yettiği kadar. Çünkü hepsini bir insanın yapması mümkün olmayabilir. Ama yasaklarından kaçınman lazım. Yasaklarından kaçınmadan sıfır noktasına gelemezsin ve manevi gelişmen söz konusu olmaz. Güzel ahlak. Yani zaten tasavvuf güzel ahlaktır. Bununla alakalı birçok madde var eserimizde. İyilik yapma mesela. Yani bu iyilik yapma, ne bileyim, çocuğumuza su vermeden, eşimize yemek ikram etmeye kadar, kayınvalidemizin yanına ziyarete gitmeye varıncaya kadar, yani bir sürü şey sayabilirsiniz burada. İyilik yapma. Demek ki bakın, fütüvvet ahlakına sahip genç delikanlı neyin peşinde? İyiliğin peşinde. Hep onu öne sürer ve insanlara iyilik yapın, güzellik yapın. Hatta kötülüğe iyilikle karşılık verin ki iyilik ne olsun? Hakim olsun. Hocam kötülük yaptı, nasıl iyilik yapayım? Abi, iyilik adamı insan yapacaksın. Senin hedefin ne? Yani birinin kötülük yapması, şeytana uyması seni kandırıyorsa sen sabit kadem biri değilsin o zaman. Yani biri kötülük yaptığında ben de ona kötülük yapmaya kalkarsam o zaman ondan farkım kalır mı? Ona tabii ki kötülük yapana sert çıkmak gerekiyor. Haddini bildirmek gerekiyor. O da fütüvvet ahlakından. Yani yanlış yapana yanlış yaptın demek ve dik durmak, mesela mütekebbir kişiye kibirle cevap vermek tevazudandır. Bakın, mütekebbir kişiye kibirle cevap vermek. Dik duracaksın karşısında. Ama garibanların karşısında mütekebbir olmaya gerek var mı? Yok. Biz garibanların karşısında sen şey duruyorsun ama mütekebbirin karşısında korkundan alçalıyorsun. İşte olmadı. Yani o zaman sen korkak bir adamsın. Korktuğun için böyle yapıyorsun. Evet, ihsar mesela, başkalarını tercih etme. Kendine tercih etme. Yeri geldiğinde bak, biz ne yapıyoruz? Bu ihsarı evimizde yapıyoruz. Çocuklarımızı biz giymiyoruz, onlara giydiriyoruz. Aslında ihsar ahlakı evde oluyor. Bak, onlar daha güzel yesin diyoruz, biz daha şeyini yiyoruz, değil mi? Bak, başlıyor. Demek ki bütün insanlığa karşı bunu gösterdiğimizde ihsar ahlakına sahip oluruz. Bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Rabbim beni daha çok sevsin diye. Onlar için değil. Ben yaratılanı sev, yaratandan ötürü diyor ya Yunus Emre. Yani bunlar Allah'ın mahlukatı. Bu hayvanlar, bu insanlar, bu canlılar Allah'ın mahlukatı. Ben bunları kendi önüme geçireyim. Ben bunların hizmetkarı olayım. Ben bu dünyada arkada kalayım. Ama ne için? Öbür dünyada öne geçmek için. Firdevs cennetine Allah'ı en güzel seyredebileceğin yerde olmak için burada mahrum kal, ne olur yani. Çok önemli değil. Evet, vaktimiz de doluyor değil mi, yavaş yavaş. Evet, hatadan dönme, tevbe etme mesela. O da fütüvvet ahlakından. Bak, görüyor musunuz? Hata yapabiliriz ama bundan dönmek. Biraz hızlanayım. Zühd ve fakr. Yani o biraz önce bahsettiğim dünyevileşmeme ve kendimizi Allah'a muhtaç hissetme. Fakr. Ne demek fakr? Yani zengin olabilirim, kral olabilirim ama ene fakirun ilallah, ben Allah'a muhtacım. Kral da olsam, bir yığın zenginliğim de olsa Allah'ın vereceği bir nefese muhtaç mıyım? Muhtacım. E o halde yani benim yığınlarca servetimin olması veya bir ülkeyi idare ediyor olmam gibi bir takım böyle hani yüksek mevkiler, makamların bir anlamı var mı? Hizmetin dışında hakikaten bir anlamı yok. Eğer oraları hizmet için kullanabiliyorlarsa o makam sahipleri güzel. Ama eğer kullanamıyorlarsa inanın hem bu dünyada hem de öbür dünyada başlarına bela. Çünkü hesabı ağır olur. Makam var, imkan var, bir şey yapmamışsın. Hizmet etmemişsin. Evet, sabır çok zor bir iş. Her şeye karşı sabır. Tahammül, yanlışlığa, zorluğa, ölüme, hastalığa, ne bileyim yaşlılığa, değil mi yani? Bunlar inşallah geri geldi zaten konuşacağız. Tevekkül etme mesela. Yani ne demek? Bir an kendi imkanlarına, kendi maddene, gücüne, gençliğine veya çevrene güvenmeye kalkıp da Allah'ı devre dışı bırakırsan gerçek tevekkülden uzaklaşmış oluyorsun. Çünkü o imkanları sana o an Allah vermezse gücün var ama o an vermeyecek. Çünkü bizim fiillerimiz Allah'ın kudreti ile gerçekleşiyor. Şu an konuşabiliyorsam ben konuşabildiğim için konuşmuyorum sadece. Şu an bana Allah konuşma kabiliyeti ve imkanı verdiği için konuşabiliyorum. Dolayısıyla yine konuşmam neye bağlı? Ona bağlı. Haddi zatında benim konuşma kabiliyetimi de bana veren o. O halde benim elimde bir şey yok zaten. Evet. İnşallah tam 15'te bitirelim. Bakın sıdk, dürüstlük ve istikamet. Sıdk ne biliyor musunuz? Yalandan başka hiçbir şeyin seni kurtarmadığı bir anda doğruyu söyleyebilmek. Var mı gücün söylemeye? Sıdk bu demek. İstikamet, hani asıl keramet ne derler? İstikamettir. Olağanüstü bir şey aramayın. Bir adam düz yürüyebiliyorsa, adam gibi yürüyorsa, düzgün hareket edebiliyorsa en büyük veli o adamdır. Haramlara düşmeden, helal dairesinde yaşayabiliyorsa Allah, en büyük veli, Allah dostu odur. Yaptıklarına ilgi duymama. Yani yaptıklarının Allah sayesinde yaptığı için onlara ilgi duymak, onlarla böbürlenmek doğru değil. Ama şunu yapmalıyız. Allah'ım bana bu güzellikleri, bu imkanları verdiğin için, bu güzel şeyleri yapma fırsatı verdiği için sana hamdolsun. Bak bununla övünebilirsin. Yani Allah'a hamd etme ve şükretmeye vesile olması. Ya Rab, o dua yapmamız lazım. Bana uzun ömür ver. Bana maddi manevi imkanlar ver ki ben de güzel hizmetler yapayım. Bunu bekleyebiliriz. Ve yaptıkça da memnun olabiliriz. Mutlu olabiliriz. Çünkü bizim de bir mutlu olmaya, keyif almaya ihtiyacımız var insan olarak. Ama bunu Allah'a bağlayacağız. Kendimize değil. Çünkü kendimize bağlarsak, biraz önce bahsettim ya, önemli bir cümleydi o. Yaptıklarımızdan nefsimiz pay almayacak. Eğer nefsimiz yaptıklarımızdan pay alırsa, bugünün sözü bu olsun. Eğer nefsimiz yaptıklarımızdan pay alırsa, sekülerleşmişiz demektir. Yani dünyevileşmişiz. Dünya bizi kandırmış nefsimizin üzerine demektir. Her şeyi Allah'a bağlayacağız. Evet, hizmet etme. Bakın, burası bir hizmet mekanı değil mi? Hizmet etme ve insanların ihtiyaçlarını karşılama. Bakın bu dersimiz de bir hizmettir. Neden bunu yapıyoruz? Laf olsun diye değil. Bunları paylaşmak, bu güzellikleri, büyüklerimizin bize bıraktığı bu güzel eserleri okuyarak paylaşmak ve onun üzerinden anlayışımızı, algımızı keskinleştirmek, dünyevileşmeden uhrevi bir yaşamın sanatını ve medeniyetini bu dünyada inşa ederek dünya barışını sağlamak. Bakın şu anda dünyayı elinde bulunduran güçler dünya barışını sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Biz ne yapacağız şimdi? Bakıp duracak mıyız? Bunu sağlayacak güç bizim elimizde var mı? Elhamdülillah var. Bunun bilincindeyiz o halde. Bunun sistemini kuracağız. Ekonomik, siyasi, askeri ne varsa ailevi, bireysel bunu çalışarak yapacağız ve bir kıvama geldiğinde o zaman yine bir Osmanlı gibi hayata, dünyaya müdahale etme imkanı, gücünü bulacağız. Bak bir el kalkıyor, bütün eller boşa çıkıyor. Farkında mısınız? Bir el kalkıyor şimdi, bir tane. Yüzlerce el var. Hepsi tersine kalkıyor ama o bir el zindediği oluyor. O bir el zamanında kimdi? Osmanlıydı işte. O bir el her zaman olacak arkadaşlar. Bu mantıksız değil. O bir el güç her zaman olacak. Eğer sen olmazsan başka biri olur. Sevgi, muhabbet duymak, yani insanın sevmesi, hakikaten muhabbet duyması, her şeye karşı ama. Bu da fütüvvet ahlakındanmış. Bak bir sürü maddeler var. Saygı ve iyi niyet taşımak, saygı duymak, iyi niyetli olmak. Bunlar da fütüvvet ahlakından. Vaktin çocuğu olmak, İbnül Vakt olmak, yani vakit neyi gerektiriyorsa onu yapmak. Vaktin verdiği fırsatı kaçırmamak. Vaktin gerektirdiği bir şeyi tehir etmemek. İşte namazı vaktinde kılmak mesela gibi. Halvet ve uzlet, yani zaman zaman yalnızlığı tercih etmek. Bu yalnızlık sadece köşeye çekilmek değil, aynı zamanda insanların içerisindeyken, celvetteyken de halvette olmak. Yani değerli kardeşlerim, bu işin yolu ne biliyor musunuz? Bu da günün sözü olsun. Kalbimizi Allah'tan başka hiçbir şeye vermezsek eğer, fütüvvet ahlakına sahip olabiliriz. Her şeyimizi vereceğiz. Elimizi, kolumuzu, gücümüzü, fikrimizi, sözümüzü, hepsini ver ama kalbini verme. Kalbi kime vereceğiz? Gerçek sevgili olan Allah'a vereceğiz. Gerisini her şeye ver. Çünkü o hizmet bekliyor. Ama kalbini kimseye verme. Verirsen vefasız davranır insanlar ve eşya ve üzülürsün. Ama vermezsen geçer gidersin. Dua ve zikir. Bakın dua çağırmak. Neyi çağırmak? Güzellikleri çağırmak. Zikir hatırlamak. Güzellikleri hatırlamak, namaz kılmak buna benzer. Evet. Hemen hızlanıyorum. Bakın ahlaki davranışlar var. Öbürle tutumdu. Şimdi davranışlar. Birbirine çok farkı yok ama tutum ve davranış diye ayırt ettik. Tevazu gösterme. Çok önemli. Gerçekten hayatı organize eden en önemli değerlerden biri tevazu. Kibirli kimse sevmez. Mütekebbir insandan hoşlanmayız. Tevazu yani alçak gönüllü olmak. Sen büyüyebilirsin. Kemalatın artabilir, imkanların artabilir, makamın artabilir. Fark etmez onlar, artsın dursun. Allah daha çok versin çünkü onlarla hizmet edeceksin. Ama senin tevazuun çoğalacak. Altında ezileceksin. Allah'ım bana bu kadar imkan verdin, bu kadar fırsat verdin, bu kadar madde verdin, bu kadar ilim verdin, bu kadar şöhret verdin, bu kadar şunu verdin. Yani ben altında eziliyorum çünkü gerekeni yapamıyorum diye tevazu göstermen lazım. Bir de insanlar size saygı duyunca, yani onlara karşı böbürlenmek çok hoş bir durum değil yani. Evet, tevazu göstermek, şefkat. Bakın hayvanata, bitkilere, insanlara şefkatle bakıp onların ihtiyaçlarını gidermek. Vefakar olmak. Çok tehlikeli bir durum. Vefakar olmak demek, her hak sahibine, başta Allah olmak üzere Celle Celaluhu, peygambere, insanlara, varlığa, eşyaya, kendimize vefalı olmak, verdiğimiz sözde durmak mesela. Bununla alakalı cömert olmak, paylaşmak, kerem sahibi olma, ikram etme, yani elimizde olan imkanları sadece madde değil, bakın ilim de paylaşmaktır. Ne varsa, düşüncelerimizi paylaşmak, fikirlerimizi paylaşmak, sevgimizi paylaşmak. Bak insanların çoğu sevgi arar, muhabbet arar. Sevilmek ister, sevilmediğinde kızar. Affetme, bağışlama çok önemli zaten. Affetmeden, bağışlamadan yaşamak mümkün değil. Hatalarını görmeme, başkalarının hatalarını görmeyeceğiz. Kendimizkini göreceğiz çünkü başkasının hatasını düzeltemeyebilirim ama kendime yöneldiğimde onları düzeltebilirim. Uyumlu olma ve güzel geçinme, bakın bu da bir fütüvvet ahlakından, yani uyumlu insan olmak. Ama bu şu demek değil, yanlışlara uyumlu olmak değil. Yani insanlara güzelliği anlatmak için onları mazur görüp iyi geçinmeye çalışma ama hataları, kusurları eğer topluma zarar vermeye başladığı andan itibaren ona da dersini, haddini bildirmek de gerekiyor. Evet, sohbet etme. Bakın sohbet çok önemli. Şimdi telefonlar yüzünden karı koca bile sohbet edemez oldu. Yani oturup konuşmak, yani gündelik hayattan konuşmak, ne bileyim dertlerini paylaşmak. Herkesin kendi içinde günlük hayatta bir tıkanılmış şeyi vardır, sıkıntısı vardır. Onları oturup eşiyle, kardeşiyle, çocuklar bizimle mesela değer verme, önem verme. Zaten modern psikolojide önemli olan hastalıklardan biri de kendini değersiz görme hastalığıdır. Yani insan kendini değerli görecek. Bir de başkasına değer verdiğini de ona bakarak göstermesi lazım. Evet, kötü huylardan uzak durma, bakın, evet, bu tür, yani özetle bu eserimizde, değerli kardeşlerim, bizim bu ve buna benzer davranışları inşallah okuyacağız. Zaten biz yarısını okuduk, inşallah internette onlar var, YouTube kanalında. Kaldığımız yerden de bir tane okuyalım diyor Mehmet abi, biz de inşallah bugün bir örnek olsun diye bir tane okuyalım. Hemen metnimi açıyorum.